Ayrım 36.
Batı'da halklara hoş gözükmek için, yoksa Türkiye'deki kültür kıyımı kimin neyine? Çetin Altan gibi dünyaca ünlü yazarı sen hapseyle, üstelik de zaman aşımına uğramış yazılardan dolayı, senin adli hatandan dolayı yazarımız sürünsün, çürüsün içeride. Bunu da bu çağda kimse duymayacak mı? Özgürlüğün şampiyonu kesinen Avrupa Konseyi Çetin Altan'dan dolayı halklarına ne söyler? En büyük örnek biziz. En büyük örnek bizim atalarımız Osmanlılar. Osmanlılar niye çöktü? Çünkü Osmanlı da kitaba düşmandı. Böylesine çağlara düşman olmasaydı Osmanlı'dan sonra biz böyle mi olurduk? Bu çağda kitap düşmanlığı çağın tüm götürdüklerine düşman olmak demektir. Bu tutum hayretseydi Osmanlı'ya hayrederdi de biz şimdi bu halde olmaz, kitap yakalım mı yakmayalım mı diye tartışmalara girmezdik. Geçenlerde bir arkadaş yazdı, sansür daha iyi dedi. Gerçekten sansür daha iyi. Koyun sansürü, sen sağ ben selamet. Her şey Sayın Musa Öğün'ün dediği gibi olsun. Ha unuttum, az daha İnce Mehmet'i radyolardan kaldırınca yerine ne koydular dersiniz, onu da söyleyeyim. Pierre Loti, Türk dostu Pierre Loti. Vallahi alay etmiyorum. Musa Öğün Paşa'mızla şaka etmek kimin haddini? O her şeyi herkesten iyi bilir. Bir milletin kocaman bir paşası. Öğretmen kıyımı. Gençliğimde uzak bir dağ köyünde öğretmendim. Başıma iş açtım orada da. Ne dedim biliyor musunuz? Dedim ki bir gün derste yağmur bulutlardan yağar. Su buhar olur. Sonra da buhar olup göğe ağar. Sonra da efendim bir soğuk tabakaya gelince yağmur olup yere iner. Vay sen misin bunu diyen? Ne gavurluğum ne dinsizliğim kaldı. Demek yağmuru Allah değil de bulut yağdırıyor ha? Şikayetler, dövmelere kalkmalar sonra ne olacak? O çağ bu çağ gibi değil de ben kıyılmaktan kurtuldum. Kıyılan öğretmenlerin kıyılma sebeplerini okursanız diliniz ağzınızda donar da kalır. Küçük dilinizi de büyük dilinizi de yutarsınız. Çoğu sayın ve görkemli muhbir vatandaşların yüzünden. Öğretmen dedi ki demokrasi iyi. Öğretmen dedi ki devrim. Öğretmen dedi ki toprak reformu. Bu öğretmen var ya, bu öğretmen yakasına kurt takmıyor. Bu öğretmen ne dedi biliyor musunuz? O kurda köpek dedi. Biliyor musunuz öğretmenleri bu kurt belasından kurtarmak için ne yapıyorum? Bir Ergenekon destanı yazıyorum. O kurt var ya o kurt kimlerin önüne düştü de o yol olacak yeri gösterdi. Emekçilerin o yol olacak yerdeki demiri kim eritti? Kim? Bir demirci. Demirci kim? Çalışan insan. Çalışan insan kim? Kadim insan. Demirci. Aldılar mı homongoloslar şimdi? Taksınlar bakalım bundan sonra o kurdun resmini. O hain kurdun resmini. Madalyonunu yakalarına. Solcu aklı işte bu. Sonra efendim ne yapıyorlarmış? Öğretmenler bizlerin kitaplarını okuyorlarmış. Sonra ne yapıyorlarmış öğretmenler? Çocuklara kitap okutuyorlarmış. Bu kadarı da tevatür mü diyorsunuz? Siz varın öyle bilin. Ben de bildiğimi bilirim. Bir şey daha söyleyeyim size. Bir gün kitapçıma gittim. Kitapçım bana dedi ki, kitapların bugünlerde alışılmadık bir şekilde çok satıyor. Bir şey mi var acaba? Düğün değildi, bayram değildi. Eniştem beni neden öpmüştü? Biraz sonra öğrendim. Kitaplarımın okullara sokulması yasaklanmıştı. Ya bir tahmin gönderilmiş ya da ne bileyim ben bir şeyler yapılmıştı. İşi anlamıştım. Bunca deneyimle biliyordum. Sağcılar ne zaman kitaplarıma çatsalar birden satış artıyordu. Süleyman Bey ne demişti genç bir ortaokul öğretmenine? Yaşar Kemal'i okuyacağınıza Hasan Paşa'yı okuyun. 7-8 Hasan Paşa'dan başka da bizim edebiyatımızda Hasan adlı büyük bir yazar yok. Ne yapalım? Kültürsever aydın mühendis hem de eski başbakan Süleyman Bey de edebiyatımıza 7-8 Paşa'yı kazandırdı. Canı sağ olsun. Sayesinde nurlu ufuklara doğru hızla kayıyoruz. En iyisi şu okulları toptan kapatalım ve Almanya'yla bir anlaşma yapıp öğretmenleri bu ıslah olmaz aç kişileri oraya işçi olarak yollayalım. Gidenler yani giden öğretmenler Almanya'da işçi öğretmenlerden çok memnunlarmış. Ne var yani atalarımız at sırtında Asya'dan fırtına gibi kopup gelirken Allame-i Cihan mıydılar sanki? Hiçbirisinin okur yazarlığı yoktu da onun için bir aşiretten cihangirane bir devlet çıkardılar. Biz de onlar gibi yapıp şu başı belada sıkışmış, az gelişmiş Türkiye'den bir cihangirane devlet daha çıkaralım. Olmayacak iş mi? Gelmiyor. Bu öğretmenler yola gelmiyorlar. Fena bellemişler Atatürk'ü. Onun devrimlerini vazgeçmiyorlar. Onları paklasa paklasa Almanya işçiliği paklar. Birkaç yılda ne Atatürk kalır ne devrim sözü. Hepsini unutur giderler. Her birisinin altında bir otomobil. Oh, yurda kompradorlar gibi gelirler. Bakın, Türkiye bütçesi de şu okullardan kurtulur. O parayı kredi olarak montajcılara veririz. Biraz daha montajlı ufukların nuruna kayarız. Ahlak kıyımı. Geçen gün bir arkadaşımla konuşuyordum. İşinden dolayı Türkiye'yi kasaba kasaba, köy köy dolaşıyor. Bana dedi ki, sorma kardeş dedi. Hal kötü. Nedir kötü olan diye sordum. Türkiye ikiye ayrıldı dedi. İki düşman bölüğe. Ne demek o? Türkiye'de şimdi iki düşman millet yaşıyor. Hangi milletler onlar? İhbar edenlerle ihbar edilenler. Bunu epeydir duyuyordum. Çok kişiden de duymuştum. Türkiye 34 milyon mu? 17 milyonu ihbar etmiş. Öteki 17 milyonu, sonra da ihbar edilen 17 milyon dönüp ötekilerini ihbar edeceklermiş. Bu kadar da abartma, tevatür. Olur mu bu kadar? Bir millet toptan ihbarcı kesilir mi? İçinde hiç mi hiç pısırığı, aklı ermezi, sakatı, körü topalı, sağırı, dilsizi yok. Abartıyorlar. Bu da losların işi. Ah, bu loslar ocağımızı söndürdüler. Yaktılar, yıktılar Türkiye'yi. İşte bu loslar getirdiler Türkiye'yi bu hale. İşte böyle iki düşman parçaya böldüler. Sayın muhbir vatandaşlar, siz o loslara aldırmayın. Kimi nerede görseniz, özellikle bir kitap okuyan kişiyi nerede görürseniz, sayın muhbir vatandaşlar, sayın muhbir vatandaşlar, vatan size minnettardır. Meydan okuma. Demokrasilerde hükümetler meydan okumazlar. Meydan okumak diktatörce bir iştir. Ben yaparım olur, siz ne yaparsanız yapın, hangi taş büyükse gidin başınızı ona vurun demek. Diktatörlüğün bile işine gelecek bir davranış değildir. Süleyman Bey çağının cici demokrasisi bir meydan okuma çağıydı. Süleyman Bey 200 bin kişilik ordusuyla Türk ordusuna meydan okuyordu. Çağ dışı isteklerini gerçekleştirmek, muhaliflerini ezmek için. Süleyman Bey'in başka bir usulü daha vardı. Yazarlara, gazetecilere tutsun tutmasın aşağı yukarı her yazısı için bir dava açtırıyordu. Gazeteciler ve yazarlara o kadar dava açılıyordu ki beraat ettirmekten bıkan yargıçlar birkaç da mahkumiyet kararı vermek zorunda kalıyorlardı. Bu Süleyman Bey'in büyük zekasının yargıçları psikolojik oyuna getirmesiydi. Gene de yargı organlarından Süleyman Bey şikayetçiydi. Biz mahkemeleri sevk ediyoruz ama mahkemeler bırakı bırakı veriyorlar. Şimdi Çetin Altan yatıyor ya, mahkum oldu ya, bu onun için açılmış yüzlerce mahkemeden birkaçıdır. Yargıçlar da insaf artık diyorlardı. Yüzlerce davadan artık bir ikisini de bu yargıçlar üstüne Süleyman Bey savcıların açtığı psikolojik savaştı. Örneğin geçen gün 1969'da yazdığım bir yazıdan yargılandım. Savcı saklamış yazıyı, nedense bu anda çıkarıvermiş. Bu savcı benim başıma bir iş daha getirdi. Mahkemeler yazılar için uzman bilir kişilere başvururlar. Bunu ya mahkeme kendiliğinden ister ya da savcı ister. Bu benim yazı için bilir kişiyi savcılık kendisi istemiş. Bilir kişi benim lehime yazıda suç olmadığına karar vermiş. Mahkemenin karşısına çıktım. Savcı ne istedi beğenir misiniz? Ben bu bilirkişinin raporunu beğenmedim. Yeniden bir bilirkişi raporu gerek demez mi? Ben sayın savcı, siz yazıyı seçtiğiniz bilirkişiye göndermediniz mi? O da o zaman bir kişi olmaktan raporunu yazmadı mı? Ben böyle bir rapor veren bir bilirkişiyi kendim seçtimse de kendim beğenmedim. Savcılık kurumları adeta meydan okuyor. Bu kurumlar gerçekten ıslah edilmeli. Hükümetlerin etkilerinden kurtarılmalı. Bu benim dediklerim savcılık kurumundan bir iki küçük örnek. Adalet adalete meydan okursa, yani o yurdun temeli olan şey var ya, bu yurdu salimen taşıyamaz. yan yatırır ya da batırır. Son yıllarda tutuklama kurumlarımız da iyi kullanılmıyor. Haksızlıklar oluyor. Bir insanı alıyorsun aylarca, dahası da yıllarca yatırıyorsun. Sonra senin suçun yokmuş arkadaş, beraat ettin, güle güle diyorsun. Bir iki, üç beş örnek olsa ne yapalım? Kılı kırk yaran adli organlarda da böyle bir iki yanlış olabilir deyip geçersin. Tutuklama kurumları yan yattı, yukarı battığını bahane edip tutuklamayı bir gelenek haline getirirlerse işte bu da adaletin adalete meydan okumasıdır. Hele tutuklama kurumlarının tutuklamayı genellikle haline getirdikleri memleket, Türkiye gibi sayın muhbir vatandaşların en revaçta olduğu, son yıllarda tabii cirit oynadıkları bir memleket olursa, vay memleketin başına gelene, uy memleketin başına gelene. Bir de hapishaneler, tutuk evleri, orta çağ zindanlarını mumla aratırlarsa, senin suçun yokmuş arkadaş, güle güle. Hele bu tutuklamalar politik olursa, vay bu memleketin başına gelenler. Sayın muhbir vatandaş, sevmediği insanı hiç olmazsa bir ihbarla en azından 6 ay yatırıyor. En korkunç olanı adalet kurumlarının kendi kendinin üstüne çıkıp kendi geleneklerine, kendi yasalarına meydan okuması. Bir memleketi hiçbir şey batırmaz, adaletin yozlaşması kadar. En ilkel kavimler bile kendi koyduğu yasalara sonuna kadar sarılırlar. Yoksa bilirler ki kendi yasalarına meydan okuyan kavimler ayakta kalamazlar. Hele çağdaş toplumlarda adalet adaletin üstüne yürürse, bir yasa öbür yasayı yok ederse, örneğin tutuklama kurumları bilinçli olarak birer ceza kurumu gibi kullanılırsa, o toplumun şah damarı kesilmiş gibi olur. Türkiye ekonomik olarak az gelişmiş ülkedir ama az gelişmiş bir millet değildir. Türk milleti krala karşı değirmenci ne demiş? Berlin'de yargıçlar var demiş. Bizim adalet geleneğimizde çok çok kişi Berlin'de yargıçlar var demiştir. Çok onurlu bir geleneği vardır Türk adaletinin. Bütün karışmalara, karıştırmalara, olanaksızlıklara karşın bugün Türkiye'de yargıyı gene de büyük gelenek kurtarıyor. Ama tutuklama kurumları böyle giderse bu gidişe geleneklerin de gücü yetmez olur. Bir gün işte böyle olur ve bazı kurumlar kendi eliyle geleneği meleneği bir yana atarak kendi kendilerini yemeye başlarlar. Ben yaparım olur, tekerime kimse taş koyamaz. Doğru koyamaz ama kendi kendine karşı koyarsan adına iş gördüğün toplum da çürür. Büyük kurumlar ne pahasına olursa olsun önce kendilerini kendileri korumalılar. Yargının bağımsızlığını korumak, kutsallığına toz kondurmamak önce yargı adamlarının işi olmalı. Kurumların zedelenmemesi için gerçekten yargı adamları canlarını dişlerine takmalılar. Adalet yurdun temeli, söz değil gerçektir. Yurtların, kavimlerin, obaların temeli olmuştur adalet. Balık baştan koktu muydu, ananla uğraşsan kaldı oldu muydu, yurt gitti gider. Çağdaş dünyada artık çürümüş kurumlarla ayakta kalmak mümkün değil. Çağdaş dünya ne kadar insanı anlamakta, insana kıymakta, insafsız da, kılı kırk yarmakta da o kadar insafsızdır. Çağdaş dünyada toplumlar en çok ana kurumların üstüne titrerler. Ana kurum sakatlanırsa ayakta kalamayacaklarının bilincine tarih onları vardırmıştır. Çetin Altan hapiste zaman aşımına uğramış yazılardan dolayı yatıyor. Bunu hukuk otoriteleri yazdılar. Kanun diyor ki dediler, meclis iş tüzüğünün 178. maddesine göre zaman aşımını kesmek için mahkemeler Adalet Bakanlığı'na başvurur. Bizimkiler tutmuş bu işi savcılığa yaptırmışlar. Yani hükümetin emrindeki savcılığa. Yasa koyucusu neden savcılık dememiş de bağımsız mahkemeler demiş. Çünkü milletvekili dokunulmazlığını hükümet emrindeki savcıya vermek istememiş. Mahkemeleri daha olumlu, savcılığı mahzurlu bulmuş. Bu yanlışlık yüzünden de Çetin Altan yat babam yat ediyor. Adalet Bakanı'na geçenlerde yazdım. Hal keyfiyet böyle böyle. Türkiye'nin büyük bir gazetecisi, dünyanın tanıdığı bir yazarı, bir politikacısı böyle yatıyor işte. Ne diyorsunuz? Tıs yok. İşte bu meydan okumadılar. Sen istediğini yaz söyle. Bana vız gelir. Adalet kurumlarının zedelenmesi bir memlekette kimseye hayretmez. Toplumlarda bir takım politik güçler zaman zaman kendi milletine, halkına, dahası da dünyaya meydan okurlar. Derslerini de alır, kıçlarının üstüne otururlar ya, bu meydan okuma işine ellerinden geldiğince adalet kurumlarını karıştırmazlar. Karıştırırlarsa tez günde yıkılacaklarını bilirler. Adaletin adalete meydan okuduğu memleket, hatta kendinde dünyaya meydan okuma gücünü bulan politika ayakta kalamaz. Vietnam'da insanlığa, bütün insanlık değerlerine meydan okuyan, bütün insanlık değerlerini yok eden yönetimdeki Amerikan politikacıları Watergate'de skandalında kılı kırk yaranlar. Gene Süleyman Bey'e gelelim. Süleyman Bey çok şeye meydan okuyordu. Salt sandıktan çıktığından dolayı toplumun bütün temel kurumlarına meydan okuyordu. Vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak devletin başça işi değil mi? Politik cinayetler almış yürümüş, cinayetleri işleyenler ortada yok. Güvenlik güçleri milletin töhmeti altında. Aman Süleyman Bey, bu kadar cinayetin bir tek failini bile hükümet yakalayamaz mı? Yoksa Süleyman Bey, güvenlik güçleri töhmet altında Süleyman Bey'e vız geliyordu. Türkiye'de kitap dünyada en az okunur. Bunu biliyor musunuz? Çağdaş dünyada azıcık uygarlığa bulaşmış uluslarda bizim kadar az okuyan millet yokmuş. İstatistikler öyle söylüyor. Ne bilelim biz? Belki de bizden daha az okuyan uluslar var. Ha, var var. Örneğin Sudan bizden daha az okuyormuş. Hem de çok az. Sayın yöneticiler, kitap düşmanlığı getirdi koskocaman Türkiye'yi bu hale. Yunus'un, Karacaoğlan'ın, Hoca Nazrettin'in, Koca Sinan'ın Türkiye'sini bu hale. Matbaanın icadından 300 yıl sonra Türkiye'ye girmesinin bu hale düşmemizde hiç mi rolü yok sanıyorsunuz? Yasaklanan kitapların çoğunun üstünde dünyanın yarısı oturuyor. Dünyanın yarısından çoğunun hayatını o kitaplardaki düşünceler oluşturuyor. Durun bakalım ne var bu kitaplarda? Durun bakalım kardeşler. Dünyanın düşüncesini oluşturan insanlığın vardığı düşünce aşamalarından olan bu kitaplarda ne yazıyor? Çevireni, yazanı, çizeni alır da 30 yıl hapse sokarım. Sokarsın. Doğru, kaba gücüm var. Yeryüzü düşüncesini hapse sokarsın, bir toprak parçası üstünde. Ama çağdaş dünyada kendi dışına atar, o da seni çağ dışı karanlığının hapishanesine sokar. Çağdaş dünyanın düzeyine onun kullandığı makineleri, teknolojiyi yarım yamalak kullanarak varamazsın. Çağdaş dünyanın düzeyinde de değilsen, çağın teknolojisi seni yer kemirir. Kullanmaya kalkarsın, yeryüzüne gözüne bulaştırırsın. İlle de çağdaş dünyaya kapılarını düşünce özgürlüğü yönünden açacaksın. Bir üniversite profesörünün evinde yasak kitap bulununca o profesör mahkemeye verilir mi? Sayın muhbir vatandaş, bir azizlik etmiş. Şu çağdaş dünyada bir profesörün evinde yasak kitap aranır mı? Ne tüyler ürpertici bir ilkellik bu. Ayıpların ayıbı bir millet için. Benim evimi 3 kere aradılar yasak kitap diye. İnsanlık adına, çağdaş dünya adına yerin dibine geçtim. Bir profesörün, bir yazarın evinde yasak kitap arayan kafa korkunç bir kafadır, çağ dışıdır. Biliyor musunuz, benim evimde yasak kitap vardı, almadılar. Neden almadılar biliyor musunuz? İngilizce diye almadılar. İngilizce okuyanların başka bir özelliği olacak. İhbar ediyorum, manifesto daha benim kitaplığın rafında öylesine duruyor. Yayın evi yönetirken çevirtmek için almıştım. Başıma bir iş gelmez sayın okurlarım, korkmayın canım. Manifesto İngilizcedir, İngilizce. Kitap yasaklamak çağa meydan okumaktır. Danıştay kararlarına da meydan okunuyor. Zaten Danıştay kararları hükümetlerin meydan okuması için veriliyor. Danıştay, hükümetlerin meydan okumanın tadına varması için ayakta tutulan bir kurum. Yoksa ne gerekliliği var artık Danıştay'ın? Kapatmalı Danıştay'ı ama ah ki bir gereği var. Danıştay karar verecek, hükümetler yerine getirmeyecekler. Bir iş değil mi? Bu da bir iş. Ha? İşte bu meydan okuma değil. Bu hoş bir şey. Bu Danıştay işi. Yazı amma da uzadı. Türkiye yöneticilerinin meydan okumaları o kadar çok ki hangisini sayarsın? İnsan bir kere çağ dışı düşmeye görsün. Bütün kurumlarıyla bütün insanlık değerlerine karşı koyabilir. Bütün ulusal değerlerin üstünden bir kalem geçiverir de gide gide, gidiş iyi değil, Gerçekten Süleyman Bey'in kurduğu, oluşturduğu Talu hükümetinin durumu hiç iyi değil. Sayın özgürlüksever, insan hakları büyük uzmanı, insan hakları dostu Erim hükümeti, onun yakın dostu Ferit Melen hükümetleri kadar bile iyi değil. Dünyaya, hayata meydan okuyorlar. Öğretmen kıyımı, bire amanın, istediğin kadar bağır çağır, kazık içi bostanları trajedisi. Bre aman, çağ dışı, sen istediğin kadar bağır çağır. Kitap, hak, adalet, bağır çağır vız gelir. Güvenlik mahkemeleri, bağır çağır, çatla da patla. Haydi bakalım kardeşler, aslan yöneticiler, meydan okuyun bakalım. İşkence ve insanın insanı aşağılaması. Çağın iki yüzlülüğü mü diyelim buna, insanın iki yüzlülüğü mü? Bir çağda insanı oluşturan koşullardır. İç ve dış koşullar. Bencil bir çağ yaşıyoruz. Bildiğimiz bize doğru gelen dünyaya geleneklerinden kopuyor. Yeni bir dünya kuruluyor çağımızda. Parlak geliyor bu dünya bize. Doğayı biraz daha yenmenin verdiği sarhoşluğun içindeyiz. Hoş bir sarhoşluk. Uzayda dolaşmak, aya varmak gerçekten insanoğlu için iyi bir şey. İnsan doğayı, evreni yendikçe elbette bir şeyler kazanıyor ve kendini kazandıklarıyla birlikte yeniliyor, geliştirip zenginleştiriyor. Ayı görmüş insanoğlu, ayı görmemiş insanoğlundan daha zengindir. Ayı görmüş insanoğlunun düşüncesi daha bir gelişmiş, zenginleşmiştir. Çağımızdaki olaylar yeni yeni dünyalar açacaktır insanlığımıza. Bununla birlikte de insan doğadan kazandıkça, insan düşüncesi zenginleştikçe çelişkiler de artıyor. Yeni çelişkiler geldikçe, çoğaldıkça insanlığımızda eski gelenekler bu yeni çelişkilerin altında kalıyor. Çelişkiler biz kazandıkça büyüyor, genişliyor, çoğalıyor. Biz doğadan kazandıkça çelişkiler giderek daha da çoğalacak. Bu görünüş insanlığımızı korkutuyor, umutsuzlaştırıyor. Bir kaynaşma içindeyiz. Gittikçe içinden çıkılmasını güç sandığımız çelişkilerin içine düşüyoruz her geçen gün. Makinenin gelişmesi başlangıçta insanlığımızı çok korkutmuştu. İnsanı yiyen, bitirecek bir öğe sanmıştık makineyi. Makinenin bir takım ellerde toplanması, yeni büyük bir sınıf yaratması, bu sınıfın da makineyi kendi adına istediği gibi kullanma olanağına kavuşması bu korkuyu haklı çıkarır gibi oldu. Makineyi insanlığın bütün kesimleri kendi adına kullanabilseydi, insanlığımız bugünkü gibi olmayacaktı. Ve savaş, makineyi, teknolojiyi insanlığın topunun çıkarına kullanma savaşıdır. Diyoruz ki, bu böyle olursa insanlığımız bir büyük beladan kurtulacaktır. Savaş yoğun ve inanılmaz bir genişlikte. İnsan tarihinin en büyük savaşını günümüzde veriyoruz. Çok çekmiş insan soyu makineden çekti. Makine çok çekmiş insanın bir kısmını bir yönüyle mutlu kıldı. Bir yanının köleliği, mutsuzluğu adına. Vietnam Savaşı bu geniş, büyük savaşın somut bir örneği.